Ayrım 42.
Masadakilerin bir an süren suskunluğu sunturlu bir sövgüyle bozuldu. Sımsıkı dudaklar birden kıpırdadı. Ne diyor bunlar yahu? Suriye'deki kuvvetler mi? Bu bizim ordumuz yahu. Zaten başka bir kuvvet yok ki. Şimdi bizim 7. ordu ve Halep'te İngilizleri mıhlayan öteki askerler esir mi olacaklar? Bu ne biçim iş? Arkadaşlarımız kendi ayaklarıyla Allenby'ye gidip vallahi kusura bakma general biz yanlış ettik bizi esir al mı diyecekler. Size aslında Filistin'e teslim olsak iyiydi bizi affedin mi diyeceğiz işe bak. Neredeyse esir olmadık diye bizi cezalandırıyorlar. Bazılarının sesi kırılıyor öfkelerini yenmek için başlarını sağa sola çevirip duruyor. Sonra da kumandana bakıyor ondan medet umuyorlardı. Bunun için mi o cehennemi geçip buralara kadar geldik? Bunca şehidi bunun için mi verdik? Kumandanın bakışları donup kalmıştı. Kızıl bıyıklarını alt dudağıyla çekiştirip çiğnedikten sonra bir şeyler mırıldandı. Ve yüksek sesle oku bakalım daha neler çıkacak dedi. Subaylar sonraki maddeler okunurken iyice durgunlaştılar. İçlerinde bir eziklik duygusu, kısılmış gözlerinin derinliklerinde gittikçe sönen ışık ve yüreklerini sarıveren sıla özlemi. İçlerinden bari bir an evvel eve mi dönsek diye düşünür gibiydiler. 24. madde okundu. Altı vilayette karışıklık çıktığında mezkür vilayetlerin herhangi bir kısmını işgal hakkını itilaf devletleri muhafaza ederler. Artık bağırmak, konuşmak bir yana soluk bile almaya korkuyorlardı. Olanlar uyanınca dağılıverecek bir karabasandı sanki. Kumandan masaya dayandı, silah arkadaşlarının yüzlerine baktı, sesi alışılmadık ölçüde sertti. Öyle yapmışlar ki imza ettirenlere göre istila şartları yerine getirilmiş oluyor. İmzalayanlar ve tasdik edenlerse bu dolambaçlı laflarla güya kendilerini kurtaracaklar. Efendiler bu madde Ermenistan kuracaklarını göstermiyor mu? Birden sustu, sigarayı bakır kül tablasına ezerek söndürdü ve beklenmedik ölçüde sakin bir sesle. Şartlar çok açık değil, her okuyana göre değişir. Daha açık söylemeliyim ki bu mütarekename bizi umumi bir esarete götürecek diyerek pencereye yürüdü. Odadakiler öfkelerini içlerine gömdükçe yüreklerini saran burulmanın giderek yakıcı bir ateşe döndüğünü duyumsuyorlardı. Bazılarının gözleri yaşarmıştı. Bazıları başlarını önlerine eğmişler belirli noktaya dalıp gitmişlerdi. Kumandan pencereden yavaşça döndü. Sedat Bey bu fena duruma karşı iki şey yapalım. Bir İstanbul'a yazalım ve şu işgal maddelerini açıklamalarını isteyelim. Her ordu gerekeni yapacaktır deyip kesmişler ama ordular neyi nasıl yapacakmış bir anlatsınlar. Masanın başına geçti yüksek sesle iki diye başlayıp ekledi. Biz emri yerine getirecek tertibatı alalım. Yani Alman askerlerin sevk edilmeleri, hazza malzemenin taşınması, torpillerin taranması, esirlerin teslimi gibi. Önüne boş bir kağıt çekti, cebinden dolma kalemini çıkardı ve şimdi işimize bakalım. Bu şartlara göre ordu terhis edilecek. Anlaşılan buraları da hızla işgal edecekler. Bu durumda jandarma iç emniyet kuvveti olduğundan mütareke şartlarına göre terhis edilemez. Öyleyse diye başladı, bir an durakladı. Keskin bakışlarını subayların gözlerinde gezdirdi. Subaylar heyecanla bu sözlerin anlamını çıkarmaya çalışıyordu. Kumandan yumuşak bir sesle ekledi. Yedek zabitlerin ve erlerin gençlerinden sıhhati ve kuvveti yerinde olanları derhal jandarmaya kaydıralım. İçlerindeki derin acıyı az da olsa hafifleten bu sözleri duyan subaylar içlerinden ''Tamam, kolay teslimiyet yok, direneceğiz.'' diyerek odadan sessizce çıktılar. Kumandan subayların ardından zavallı çocuklar kimin ne hakkı var onları bu hale getirmeye diye sordu ve dosyayı önüne çekti. Bu anlaşmayı onaylayanlar her ordu kendi bölgesine gereğini yapsın diye kestirip atıyorlar. O orduların ve bölgelerin birbirlerine bağlı durumları yok mu? Bir devletle anlaşma yapmışsın ama kendi devletinin durumuna bakmıyorsun. Kumandanlara siz ne yaparsanız yapın diyorsun. Bu vaziyette sen gerçekten teslim olmayı kafana koymuşsun. Şimdi bu anlaşmayı imzalayanlardan açıklama istemek bizim hakkımız. Yalnız hakkımız da değil aynı zamanda görevimiz. Şimdi başkumandanlık Erkan-ı Harbiye riyasetine soralım. Toros tünellerinin işgali maddesini açıklasınlar. Toroslarda uzunlu kısalı birçok tünel var. İşgal edileceği yazılan bu tünellere Pozantı yakınındakiler de dahilse İngilizler Anadolu işlerini de işgal edecek demektir. Boş bir kağıt daha aldı ve 1. Toros tünellerinden maksat en son açılan iki tünel midir diye yazmaya başladı. Durakladı, sigara tabakasına uzandı, ince sigarayı dilinin ucuyla hafifçe ıslatıp yaktı. Dumanı havaya savururken düşünceler hızla akmaya başladı. Suriye ve Irak'taki orduları teslim ediyorlar. Anlaşmada Suriye, Irak, Kilikya deyip geçmişler. Bu yerin tarifi ve hudutları nedir? İmza atanlar ve bize emir verenler bir ateşkes yaparken ve üstelik vatanın işgaline razı olurken hayatları belirtmezler mi? Yerlerin adı ve sınırları hakkında mutabık kalmazlar mı? Kime göre hangi hudut? Bunları da sormalı dedi yüksek sesle ve yeniden yazmaya başladı. 2. Suriye hududu, Suriye vilayeti sınırı mıdır? 3. Kilikya'nın hududu meçhuldür. Kilikya'nın bir kısmı Adana mıdır? 4. Orduyu terhise ve terhis edilecek asker sayısında kim, nerede ve ne zaman karar verecek? O sırada Sedat Bey geldi. Maddeleri birlikte gözden geçirdiler. Daha sonra temize çekildi. Kumandan imzalarken bunun nereye varacağı belli olmaz. Biz onların ne diyeceğini beklemeden durumu elden geldiğince kurtarmaya baksak dedi. Mülazim Muzaffer Sedat Bey'in kapattığı şifreyi çekmek üzere çıkarken kumandan önüne bir kağıt daha çekti. Sedat Bey biraz kestirseniz olmaz mı diye sormak üzereyken kumandan elinden not aldığı kağıt yerinden kalktı ve bacaklarını açmak için gezinmeye başladı. Bir süre sonra durdu. Şu konuları içine alan bir tahmin yapalım. 2. ve 7. orduya yollayalım dedi. Kağıda bakarak okumaya başladı. Arada bir durup yorumluyordu. 1. Mütareke ağır fakat kumandanlar azimle ve dikkatle çalışırlarsa iyi olur. Yoksa sonuç daha da ağırlaşır. 2. Suriye hududu Akdeniz kıyısında Lazkiye limanından başlar. Han Şeyh güneyinden doğuya uzanır. İskenderun, Antakya, Samandağ, Kilis'te Türklerin yaşadığı. Bir an düşündü. Burası mühim diye söylendi. Masaya eğilip notunu düzeltti. Ve kaldığımız yerden devam dedi. 3. Halep'in 1/4'ünün Arapça konuşan Türkler olduğu unutulmamalı ve her davada esas alınmalı. 4. Toros tünellerinin itilaf kuvvetlerince korumaya alınacağı yazılmış. Bu kuvvetin nereden nereye gideceği belli değil. İtilaf gelse dahi bizim kuvvetlerimiz de orada olacak. Gençlerden 1310-1316 doğumlu zabitler kumandası da bir muhafız kıtası kurulmalı. 5. İtilafçılarla görüşmeler bir tek heyet tarafından yapılacaktır. Heyete 15. Kolordu Kumandanı Ali Rıza Paşa, 12. Kolordu Kumandanı Miralay Fahrettin Bey, Sıhhiye Müfettişi İbrahim Tali Bey yine durdu. Buralara başka yerlerden göçen Erbinleri geri getirirken aralarına katacakları yabancıları da içimize sokmaya çalışacaklar diye düşündü. Ve Adana Vilayeti Ecnebi İdaresi Müdürü de heyete girsin dedi. Yorulmuştu, masaya uzandı. Tabakayı aldı, pencereye gitti, camı açtı. Muzaffer diye seslendi. Kapıdan nöbetçi çavuş girdi. Muzaffer Bey Postanede Paşa Hazretleri dedi. Çocuk bir kahve mümkün mü? Emredersiniz. Masaya eğildi. Gelelim şu İskenderun torpillerine dedi. Birkaç nefes çekti, dumanı pencereye doğru üfledi. Ateşkes olduğuna göre torpillerin imhasına bir şey denmeyebilir. O zaman şöyle yazalım. 2. Ordu denizde torpil taramak için bir bahriye müfrezesi hazırlasın. Yine durakladı, kapıya baktı. Kahve sigara bitmeden gelse iyi olacak diye mırıldandı. Haritayı inceleyen Sedat Bey'e baktı. Kendi kendimizi de ele vermenin alemi yok. İtilaftan istek gelmedikçe torpil taraması yapılmayacak diye yazalım mı? Sedat Bey münasiptir diyerek tahmimi tamamladı. Okuduktan sonra bir iki küçük düzeltme yapıp imzaladılar. Tahmimin ekine de teslimiyet evrakı dedikleri mütarekenamenin birer suretini eklemeyi kararlaştırdılar. Muzaffer arkasına kahve getiren askerle içeri girdi. Elinde yeni telgraf dosyasını masaya bırakırken tahmimi alıp gitti. Kumandan Sedat Bey'e baktı. Bu torpil işi mühim. Zaman geçirmeden İskenderun'a bir emir ulaştırmalı. Bu işler oldu bittiye gelebilir. 41. fırka neredeydi diye sordu. Belen kasabasında Paşa Hazretleri. Açık bir emir verelim. Bir başvuran olursa mütareke gereği torpil tarama işine yardım edilsin. Ama itilaf tarafının karaya asker çıkarması gibi bir şart yoktur. Başka bir emre kadar bu emre katiyetle uyulacak. Sedat Bey çıkarken arkasından seslendi ve haritaları istedi. Bir süre sonra da bir coğrafya atlası istedi. Karargahta bulunması olanaksız olan atlası Sultani Müdürü Niyazi Bey getirdi. Kumandan haritalardan, atlaslardan bir sonuç çıkarmaya çalışıyordu. Odanın tüm camları açılmıştı. Duman mavimsi bir bulut olup Adana gecesine dağılırken saatine baktı. Sabaha daha çok var. Suriye, Kilikya, Irak dediğin ne ki? Birer tarihsel ad. Bunların bölge olarak sınırları haritalara işlenecek bir devlet olma özellikleri hiç ama hiç yok. İngiliz pekala biliyor ki Halep ve artık güneyinde Türk ordusu yoktur. Irak'ta da Musul güneyinde de ordu yok. O zaman hangi Suriye ve hangi Irak'ta hangi orduları teslim alacaklar? Kilikya neresidir ki işgal edecekler? durumu bir daha gözden geçirmeli. Adana onlara göre Kilikya'nın içinde olsun. Şimdi Adana'yı, yani aslında Çukurova'yı işgal etmeyeceklerse daha kuzeydeki Toros demiryolu tünellerini niçin işgal etsinler? Tüneller kilometrelerce uzayıp dağları aşıyor. Tren ulaşımını emniyete almak bahanesiyle oralara asker yiyacak olan İngilizler Çukurova'nın tamamıyla Akdeniz kıyılarını işgal etmiş olmuyorlar mı? Böylece Yakın Şark ile Anadolu'nun bağlantısını kesmiş ve Anadolu içine bağlayan boğazlara da hakim olarak bizi kuşatmış olmayacaklar mı? Tünellerin hemen öte yanı Niğde, Kayseri ve Konya değil mi? Elbette öyle düşünüyorlar. Bunu anlamak için deha olmaya ne gerek? Bir çocuk bile önüne harita konsa durumu anlar. Aynı çocuğa Antakya'nın Akdeniz kıyıları gösterilse, İskenderun'dan Adana'ya demiryolda işaretlense, İskenderun'un korunaklı bir liman olduğu da bildirilse, hiç durmaz bu işin Anadolu'yu işgal etmek olduğunu söylemez mi? Bu durumda anlaşma denilen şu teslim ve işgale yardım evrakını imzalayıp da buralara kadar yollayanlara ne demeli şimdi? Kapı tıkırdadı, Muzaffer soluk soluğaydı. Merdivenleri hızlı çıkmış olmalı. Paşa Hazretleri, İngiliz coğrafya atlası Amerikan mektebinde varmış ama sözün gerisini kumandan getirdi. Sabah olmadı, ilk işimiz o mektebin kitaplığına gidip İngilizlerin Yakın Doğu coğrafya kitaplarına ve atlaslarına bakmak olacak. Kalktı, iki yana dönüp bedenini gevşettikten sonra pencereye ilerledi. Dışarıdan bir kedi miyavlaması duyuldu, onu uzaklardan bir köpek avlaması izledi. Burnunun direğine bir sızı dokundu, köpeği, ama hangisi? Langaza'daki mi yoksa Diyarbakır'daki mi? Arkasına bakmadan çocuk bir kahve bulunur mu diye sordu. 50. gün İskenderun. Adana Halep demiryolu doğuya yönelip Osmaniye'den hemen sonra Amanos dağlarını tünellerle geçer. Yeşillikler arasında bir süre ilerler. Çıplak tepelerin arasından Afrin'e gelir. Birden doğuya dönerek Katıma istasyonuna ulaşır. Sonra güneye doğru düzlüklerden Halep'e ulaşır ve Kuvayk Irmağı'nı izleyerek Halep'e ulaşır. Geride kalan Amanos Dağı ise Lübnan'a doğru inmek yerine Antakya Kalesi'ni uzaktan görür ve birden Akdeniz'e kıvrılır. Saman Dağı olur ve Akıncı Burnu'nda Akdeniz maviliklerine dalıp gider. Binlerce yıl Anadolu'dan Halep'e ve Şam'a, daha sonrasında Bağdat'a gitmek için yola çıkanlara göz kulak olan, eski zaman deyişiyle yol haracı alan Antakya Kalesi, egemenlerinin döneminde bugünkü İskenderun'un yerinde ne bir liman ne de bir kent vardı. Çukurova'dan geçenler kıyıdan inseler yolları Akıncı Burnu'nun keskin yükseklikleriyle kesilir, varıp varabilecekleri ancak deniz olurdu. Üstelik Bereket Dağı denen yüksekliklerden inen sel suları kıyılarda bataklıklar, döküntüler bıraktığından geçmek zaten zordur. İşte bu yüzdendir ki o deniz girintisinde binlerce yıl bir kent kurulmamış olması, dik yamaçlardan inen sel suları kayalıkların dibine döküntüler bıraktıkça deniz geriye çekilmiş de 2-3 kulübe yapacak bir düzlük bulmuş insanoğlu. Balıkçı tekneleri birden 2'ye, 2'den 3'e derken küçük bir iskele yapıvermişler oraya. Bataklık, taşlık bir kuyudan kurulan bu köye ne Kenanlılar ve Yetiler, ne İbraniler ve ne de Hristiyanlar yüz vermiş. Eski zamanlarda Persler doğudan uzanmış, kıyıya inmeden Çukurova'ya Antakya'dan girmişler. Anadolu'nun ta ötesine Trakya'ya girmişler. Makedonyalı İskender karşılık vermiş bu akına. Pers kralını yenmiş, kıyıdaki köye bakmamış bile. Amanos dağlarının eteklerinde korunaklı bir yerde bir kent kurmuş. Karakol olsun ordularına ve yoldan geçenlerden kimlik sorulsun diye. Sonra Romalılar ve Araplar gelmiş oralara ama hiç ilgilenmemişler o dar girintideki iskeleyle. Kilise dediğinizse gelen geçen uğrak yeri olmalı. İnanç yayıcılar ellerinde asla yollara düşebilmeli. Egemenlerin altın ve gümüşünden pay alabilmeli ki ayakta durabilsin. Kıyıdaki iskelede kilisenin ne yararı olur ki İsa'nın elçilerine? Yol gözetleyen Antakya Kalesi hem papazlara hem de hüküm sürenlere yaramış. 1000 yıl önce Horasan'dan Akdeniz'e ve Anadolu içine uzanan Selçuk'un oğulları bir büyük imparatorluk kurmuşlar. İznik'e yerleşmiş olan Süleyman Şah kalkıp Çukurova'ya gelmiş ve ötekiler gibi Halep yolunu tutabilmek için Antakya'yı kılıcıyla almış. O da kıyıdaki bataklığa komşu olan köyle ilgilenmemiş. İlk kez Kanuni Süleyman düşünmüş ilerisini. Halep'ten Akdeniz kıyısına inilerek Amanosları aşmaya gerek kalmadan Çukurova'ya kıyı boyunca gidilebileceğini görmüş. Kervanlar geçerken Bereket Dağı'nın serinliğinde konaklasınlar diye kıyıdan 10-15 kilometre içeride bir karakol kasabası kurmuş. Adını da Belen koymuş. Ne ki onun çağında bile kıyıdaki iskeleye yanaşan olmamış. Ne olduysa Avrupa'da atölyelerin fabrikalara dönme çağında olmuş. Büyük savaştan 40 yıl öncesine dek tek tük deve kervanlarının gelip geçtiği Amanoslardan Halep'e doğru Avrupa malları akmaya başlamış. Çukurova'nın pamuğu, meyvesi de Halep Ticaret Merkezi'ne toplanan ürünler de Akdeniz'e açılacak korunaklı bir liman aramış. Kıyıdaki köy giderek büyümüş ve gerçek bir liman olmuş. Doğuya uzanan demir yolu Osmaniye'ye varmadan önce Toprakkale istasyonundan bir dal çıkarmış ve Akdeniz'i gözden yitirmeden İskenderun limanına bağlanmış. Limana asker çıkarsanız atarsınız vagonlara, göz açıp kapayana dek Adana'ya, sonra Mersin'e, isterseniz Toroslar'ı aşıp Anadolu'ya girersiniz. Belen üstünden Halep'e, Suriye düzlüklerine, isterseniz kuzeye yürüyüp Kilis'e, Antep'e, Maraş'a ulaştırırsınız savaşçılarınızı. İskenderun şu yüzlerce yıl bataklık ve moloz arasına sıkışmış küçük köy. Küçük bir liman kasabası olduktan sonra bile tarihte Antakya kentinin binlerce yıl gördüğü olaylardan daha önemlisine tanık olmak için büyük harp yıllarını beklemek zorunda kaldı. Arada bir ufuktan çıkıp gelen İngiliz gemilerinin savurduğu toplar da olmasa İskenderun'da Hristiyan, Müslüman Araplarla Türklerin kendi küçük dünyalarında yaşayıp gidenlerin bu savaştan bile haberleri olmayacaktı. Yalçın kayalıkların altında sessiz ve sakin Akdeniz'e bakıp duran İskenderun kasabasına doğru ilerledi. Fransız torpidosu Arbalet, güverteye çıkan İngiliz binbaşı MacMinslet pek de küçükmüş, ortalıkta savaş gemisi de yok. Elimizde anlaşma olduğuna göre iki günde asker çıkarırız diye düşünürken torpido yavaşladı. Gemi limana düşen dağ gölgesine giremeden durdu. Fransız kaptan daha öteye gidemeyiz, deniz mayın tarlası, beyaz bayrak çekiyoruz dedi. Liman yakınındaki hükümet binasında liman reisi ve 41. Fırka Kumandanı Hüseyin Üssübey ile yeni gelen talimatları görüştükten sonra rıhtıma inen Bahriye Kumandanı Yüzbaşı Ahmet Halit, gümüş renkli denizde baskına hazırlanan eski dönem korsan kadırgaları gibi belir veren torpidoyu görünce iti ansopayı hazırla işte o hesap diye söylendi. Yanındaki çavuşa döndü. Günlerdir İngiliz zırhları görünüyordu. Bu Fransız torpidosu da nereden çıktı? Kumandana haber ver, ben korvete çıkıyorum dedi. Fransız torpidosu yeni zamanın işgal ve saldırı zırhını bürünmüşse de korvet orta boy korsan gemilerinden kopya kıvrak bir savaşçıdır. Korsanların gemilerine göre belki biraz daha yüksek ve biraz daha uzun ama 2,5'lık direği yerli yerindedir ve denizde hızla kayabilmekte hünerlidir. 20 dakika geçmeden yanaştılar arbalete. Güvertede çok kibar karşılandılar. Hemen kumanda salonuna aldılar onları. Fransız kaptanıyla ayak üzere iki söz etmişlerdi ki içeriye ince uzun boylu sarı benizli bir binbaşı girdi. Tokalaşmak üzere elini uzatırken Major MacMinslet Royal Army diyerek tanıttı kendini. Büyük Krallık Başkumandanı General Allenby adına geldiğini söyledi binbaşı. Ahmet Halit içinden denizdeyiz ama İngilizler kara zabiti yollamışlar, durum ciddi mi ciddi dedi. Soğukça tokalaştılar, İngiliz oturmalarını önerdi. Onlar böyle durumlarda her an gidecek gibi durmak iyidir diye düşünüp Fransızca gerek yok binbaşı dediler. Binbaşı MacMinslet okey deyip ekledi. Savaş sona erdi, artık barış tesis etme zamanı geldi. Durakladı, Türk subayların yüzlerine baktı, onlardan ses çıkmayınca yutkundu. Sesi sıradan bir olay anlatırcasına tek düzeydi. Barış için limandaki torpil ve mayınları yok etmek gerekiyor, bize yardım etmenizi bekliyoruz. Hüseyin Üslübey Ahmet Halit'e baktı göz ucuyla ve İngiliz'e döndü. Kumandan kayıtsızca sordu. Sonra İngiliz bu yanıta sevindi. Demek ki İstanbul'dan bildirildiği üzere herhangi bir güçlük çıkarmayacaklar diye düşündü. Ve sonra diye başladı, yeniden yutkunduktan sonra ekledi. Kasabayı boşaltmanızı bekliyoruz. Ahmet Halit içinden yok canım daha başka diye sordu. Hüseyin Üslübey sakinliğini koruyor, gözlerini İngiliz'in gözlerinden ayırmıyordu. İngiliz binbaşı hafifçe gülümsedi ve sonra baylar söyleyeceği sözün yaralayıcı olacağını bildiğinden tepkiyi azaltmak için duraladıktan sonra gözlerini kaçırarak ekledi. Bir müfreze çıkararak kasabayı işgal edeceğiz. Ahmet Halit sonraki günlerde çok şaşacak ve bu sözler üstüne nasıl da sakin durabildik diye sövüp sayacaktı. Hüseyin Üslübey hafifçe ona döndü. Ahmet Halit emrin icabını yerine getirir ateş açarız diye fısıldadı. İngiliz binbaşı sabırsızlanmıştı. Elindeki kasketi evirip çeviriyordu. Hüseyin Üslübey sözcüklerin üstüne basmadan, heyecanını dışa vurmadan sözcükleri aralayarak yanıtladı. Mütarekede bu maddeler var mı bilmiyoruz. Binbaşı bu yanıtla rahatladı ivecenlikle. Bizde mütareke kopyası var, hemen gösterelim dedi. Ahmet Halit Adana'daki gece gelmiş olan Mustafa Kemal imzalı tamimi düşündü birden. Mr. Major dedi, zahmet etmeyin, biz kendi kumandanlığımızdan bilgi alırız. İçinde birikmeye başlayan öfkeye egemen olmak için bir an durdu. Gözlerini binbaşının gözlerinden ayırmadan yanıtını kısa bir cümleyle bildirdi. İşgale kalkarsanız Major, şüpheniz olmasın ki engel oluruz. Hüseyin Üstü Bey, bu iyi ama sert ol dedi içinden ve hemen destekledi. Herhangi bir şekilde buna girişirseniz ateşkesi siz bozmuş olursunuz. Derin bir sessizlik oldu. Fransız kaptan piposunu ağzından aldı, bakışlarını Ahmet Halit'e çevirip beklemeye başladı. Korvet kaptanı Ahmet Halit sonraları bu anı deniz dibi sükutuydu azizim diye anacaktı. Binbaşının sesi ne diyeceğini bilemeyenlerin şaşkınlığını yansıtıyordu. Öyleyse baylar lütfen yüksek makamlarınıza sorunuz. Fransız kaptan ilk kez konuştu ve gülümseyerek biz burada bekleriz diye tamamladı. Güverteye çıktıklarında Ahmet Halit rahatlamıştı. Yüzünde bir gülücü kaptana döndü. Monsieur Kaptan, İskenderun'un arkasındaki kayaları görüyor musunuz? Evet. O kayaların arasında bir yarık var. Evet gördüm. Monsieur Kaptan, o yarıktan çıkan fırtına geminizi sürükler. Dikkatli olmalısınız. Fransız kaptan piposunu ağzına götürürken iyi şaka Monsieur dedi. Ahmet Halit merdivenden aşağı inerken başını kaldırıp realite kaptan, realite diye seslendi. Hüseyin Üstü Bey motor sesini bastırmak için bağırarak Halit, Fransız kaptan dediğini ciddiye almadı, tehdit ediyorsun sanmıştır dedi. Ahmet Halit eliyle gözlerini ovuştururken Bereket Dağı'nın yarığından çıkan Bora ne gemileri çalkalayıp yan yatırmıştır. Bir bilse soluğu Kıbrıs'ta alırdı diye yanıtladı.